Ayrım 20, Peygamberin Son 5 Günü, Tahsin Yücel, sayfa 219. Gördünüz mü, üstadımız gerçek bir devrimci diye atıldı Atilla, hafiften göz kırptı. Masaya ilk gelen kadın peygambere belirgin bir ilgiyle baktı o zaman. Sizin gibi zengin ve kibar bir beyefendi devrimci olduğunu saklamadığına göre devrim iyi bir şey olmalı dedi. Geçen akşam da düşündüm bunu. Yakışıklı bir çocuk gelmişti buraya. Oturup birkaç kadeh içtik. Güzel güzel konuştuk. Çocuğun adı Devrim'di. Böyle kibar, böyle yakışıklı bir çocuğun adını Devrim koyduklarına göre devrim güzel bir şey olmalı dedim. Çocuk boş ver şimdi bunlara dedi. Ya alçak gönüllüğünden böyle konuşuyordu. Haksız mıyım üstadım? Peygamber gülümsedi. Hayır, haklısınız hanımefendi diye yanıtladı. Devrim insanlığın tek umududur. Değil mi ya diye sürdürdü kadın. Televizyonda Tanrı'nın günü devrimcilere atıp tutuyorlar ya, ben onlara inanmıyorum artık. Hem bunlar güvenilir insanlar olsalar çerden çöpten karıları karşımıza şarkıcı diye çıkarırlar mı? Haksız mıyım üstadım? Peygamber hafiften öksürdü. Soruya bir yanıt aramaya başladı. Ama bir başka kadın kaptı sözü. Olabilir, devrimciler iyi insanlardır belki. Ama yalnız onlar yok ki ortada dedi. Anarşit diyorlar, Marksist diyorlar, terörist diyorlar, komünist diyorlar, örgüt diyorlar, döküman diyorlar, diyorlar da diyorlar işte. Aynı adamlar mı bunlar? Aynı adamlarsa atları neden bu kadar çok? Aynı adamlar değillerse neden bunlardan hep aynı adamlarmış gibi söz ediyorlar? Biz cahiliz, bilmiyoruz. Siz bize bunları anlatabilir misiniz üstadım? Peygamber belki de bir sınavdan geçirilmekte olduğunu düşündü. Sırtını dikleştirip öksürdü. Çok güzel bir soru dedi. Sonra bir an duraladı. Neresinden başlasam bilmem ki diye söylendi. Sağındaki mavili kadın kolunu omzuna atarak parmaklarının ucuyla sakalını okşadı. Canın neresinden isterse orasından başla güzel üstadım dedi. Konuyu kısaca özetlemek gerekirse önce şurasını belirtmeliyim diye başladı peygamber. Bir kez daha öksürdü. Önce şurasını belirtmeliyim ki şu anda tarihin tekelci aşamasını yaşamaktayız. Böyle bir aşamada coşku direniş oluyor ve sözünü ettiğiniz bütün o insanlar bir direniş coşkusunun ardından koşuyorlar. Ancak ben elmalarla armutların birlikte toplanmasına karşı olduğumdan, örneğin anarşistleri, konuyu açmış olan kadın sözünü kesti. Üstadım kusura bakmayın ama ben bu sözlerinizden hiçbir şey anlamadım dedi. Öyle mi? Gerçekten hiçbir şey anlamadınız mı? Allah seni inandırsın ki hiçbir şey anlamadım. Hoppala, Allah'ın işi ne burada diye düşündü peygamber. Gözlerini tavana dikti. Bir kez daha açıklıkla görüyordu ki halkı anlamak başka, halkın düzeyine inmek başkaydı. En büyük sorun burada yatıyordu belki. Kenter sınıfının onu orta çağın karanlıkları içinde tutma çabaları da işin içine girince, göbek bağın hep halka bağlı kalsa bile düşünce bağların ister istemez ondan kopuyordu. Ne var ki düşüncemi anlamıyor diye, hatta tutucudur diye halka sırt çevirmek değil, onu anlamaya çalışmak ve ona çıkarının nerede olduğunu göstermek gerekirdi. Sözlerinin anlaşılmamasının tek nedeni hızlı konuşmasıymış gibi her sözcükte dura dura açıklamaya başladı. Proleter devriminin nasıl gerçekleşeceğini Marx'ın çok açık bir biçimde söylediğini, ancak bu devrimin gerçekleşme zamanının belli olmaması nedeniyle ve sonuçta hepsi aynı kapıya çıkacağına göre halkın çektiği acıya dayanamayan kişilerin işi çabuklaştırmak üzere silaha sarıldıklarını, silahların kullanılma biçimi konusunda değişik yorumlar bulunduğunu, bu bakımdan zaman zaman belirli bir sapkınlıktan söz etmenin olanaksız olmadığını, ancak her kuşağın kendine göre bir yaklaşımı bulunduğuna, tarih de sürekli ilerlediğine göre genç kuşağın kavgasını haklı ve soylu bir kavga olarak nitelemek, buna karşılık faşist odakların çok sık kullandıkları terörist, anarşist gibi kuramsal dayanaktan yoksun adlandırmaları fazla önemsememek gerektiğini söyledi. Sonunda şimdi anlatabildim mi diye sorduğu zaman herkesten olumlu bir yanıt alacağından kuşkusu yoktu. Ama konuyu açmış olan kadın sorusuna soruyla karşılık verdi. Yani anarşist, maksit, terörist, komünist hepsi bir mi? Hayır, söyledim ya, komünistlere anarşist veya terörist adlarını yanlış olarak veriyorlar diye atıldı peygamber. Anarşistler hep yıkıcı, karıştırıcı, düzen bozucu olmuşlardır. Çoğunlukla da teröristtirler. Göz kırpmadan adam öldürürler. Şimdi anladınız mı? Halkın gözünde komünistleri küçük düşürmek için anarşist ve terörist diyorlar onlara. Atilla söze karıştı. Ama komünistlerin düzeni yıkmak istediklerini, hatta bu düzeni daha çabuk yıkmak için silaha sarıldıklarını siz söylemediniz mi üstadım? Peygamber bayağı canlanmıştı, hemen buluverdi sorunun yanıtını. Evet, komünistler silaha sarılmışlardı. Evet, zaman zaman suçsuz insanları öldürdükleri de oluyordu. Ne var ki, devrim öncesinde suçsuz insanlardan söz etmenin oldukça aykırı kaçması bir yana, onlar soylu bir amaç uğrunda geçici olarak yapıyorlardı bunu. Ancak konuyu açmış olan kadın aradaki ayrımı bir türlü göremiyordu. Peki banka soyanlar hangileri oluyor üstadım? Anarşitler mi, maksitler mi? Yoksa onlar da mı komünist diye sordu. Peygamberin sabrı tükenmek üzereydi. Daha da yükseltti sesini. Proleter devrimi bir an önce yaşama geçirmek amacıyla geçici olarak terörist eylemi benimsemiş olan, bu nedenle tutumları görünüşte anarşist tutuma yaklaşan komünistler dedi. Ben bilimsel konuşuyorum. Kadın umutsuzca kollarını iki yana açtı. E buyur, de buyur, şimdi bir de proleter çıktı başımıza diye mırıldandı. Peygamber bu kadının durumunun umutsuz olduğunu düşünürken Atilla gene elini avcuna alıp okşamaya başladı. Sonra gözlerini gözlerine dikti. Üstadım, bilimsel konuşuyorsunuz biliyorum ama ben de ipin ucunu kaçırmaya başlıyorum artık dedi. Size göre anarşistler komünist değil ama gene size göre komünistler hem anarşist hem terörist. Hep sorular soran kadın da onayladı bu gözlemi. Evet ben de bunu böyle anladım dedi. Peygamber umutsuzca başını salladı. Söylediklerimi yanlış değerlendiriyorsunuz. Kavramları birbirine karıştırıyorsunuz diye humurdandı. Olabilir, ben cahil bir kadınım. Peki örgüt hangisi üstadım? Bizim Cihangir'de ev sahipleri en çok bunlardan çekiniyor. Hiç kimse bunlara evini kiraya vermek istemiyor. Peygamber böyle bir soruyu hiç beklemiyordu. Bilgisizlik o denli açıktı ki anlayışla gülümsemekle yetindi. Ama şarkıcı Atilla aynı anlayışı gösteremedi. Kızım sen de sırılsıklam cahilsin vallahi diye tersledi kadını. Kadın da ona sert çıktı. Bir tartışmadır başladı. Birkaç kişi birden konuşuyor, kimi karşısındakileri mantıklı olmaya çağırırken, kimi bağırıyor, kimi televizyonu, kimi bir müşteriyi, kimi bir komşuyu, kimi üstadımı gönderge olarak kullanıyor, tartışma uzadıkça uzuyordu. ''Kızlar beni dinlerseniz bu konuyu kapatalım.'' dedi Atilla. ''Nasıl olsa bir sonuca varamayacağız. Nasıl üstad sizin gibi göbek atamazsa biz de onun bildiğini bilemeyiz. Çünkü onun gibi devrimci değiliz.'' ''Nedenmiş o?'' diye atıldı bir kadın. ''Devrimciler okuldan mı çıkıyor? Kurs mu görüyorlar?'' Bir başkası. ''Elbette Eda'cığım.'' diye yanıtladı. ''Geçen gün televizyonda dinledim. Üniversiteden çıkıyorlarmış.'' Üniversitede devrim fakültesi diye bir fakülte bulunduğunu bilmiyordum. Elbette yok. Öyleyse? Öyleyse ne? Öyleyse üstadımız da devrim okulundan çıkmadı. Ne var bunda? Ne olacak? Devrim okulundan çıkmadı ama gene de devrimci. Atilla bir kez daha peygamberin elini avucuna aldı. Gözlerini gözlerine dikerek içer gibi baktı. Üstadım, sizden esas mesleğinizin ne olduğunu sorabilir miyim? Dedi. Ozanım dedi peygamber. Gördünüz mü? Ozanmış. Demek ki devrimci değil. Devrimci sayılmamak peygamberin hiç hoşuna gitmedi. Ama bu coşkulu insanların dillerinin altında bir şeyler saklamaları da olanaksız değildi. Yanılgıyı düzeltmek hem de varsa gizli amaçlarını anlamak için tartışmaya katılmayı zorunlu gördü. Mao da Ho Chi Minh de ozandı dedi. Kadınlar Çince konuşmuş gibi şaşkın şaşkın yüzüne baktılar. Atilla onları aydınlatmak istedi. Üstadımız demek isterler ki devrimcilik kafa işidir. Bunun için ozanlar devrimci olabilir. Ama sizin devrimden anlamanız için onar fırın ekmek yemeniz gerekir dedi. Öyle değil mi güzel üstadım? Peygamber bu açıklamayı da beğenmedi. Elini Atilla'nın elinden kurtararak bira bardağını alıp birkaç yudum içti. Bir yerde haklısınız belki dedi. Devrimci kuramı anlamak için tarih, ekonomi, felsefe, toplum bilim, hatta matematik bilmek gerekir. Ama bir yerde de haksızsınız. Çünkü kılgısal olarak devrim hepimizi ilgilendirir. Çünkü devrim hepimizin kurtuluşu demektir ve hepimiz... Bu sırada bir düzine dolayında saç telini ensesinden alıp tepesinde birkaç kez dolaştırdıktan sonra alnının yukarısına yapıştırmış iri yarı göbekli bir adam bitti karşısında. Ama bizim peygamber bu, peygamber, evet ta kendisi, görür görmez tanıdım, peygamber olur şey değil diye haykırdı. Peygamber şaşırıp kaldı. Ama Atilla başta olmak üzere herkes ayağa fırlayarak ellerini göbeğinin üzerinde kavuşturdu. Herkes yuvalarından fırlamış gözlerle bir yeni gelene, bir peygambere baktı. Yeni gelenin onlara aldırdığı bile yoktu. Masanın çevresinden dolaştı, kolundan çekip ayağa kaldırdı peygamberi. Coşkuyla sarıldı, yanaklarını öptü. Sonra iki adım geriye çekilerek tepeden tırnağa süzdü onu. ''Vay be, peygambere bak sen, görür görmez tanıdım.'' dedi. ''Bu kılıkta bile tanıdım. İyi de bu kılık ne böyle peygamber?'' Defileden mi çıktın, yoksa ahir zaman peygamberliğine mi soyundun? Gözüne ne oldu? Peygamber şaşkın şaşkın bakıyordu ama son soruyu yanıtsız bırakmaya gönlüne el vermedi. Faşizmin küçük bir armağanı dedi. Faşizmin armağanı mı? O da ne demek? Peygamber açıklayacaktı ama Atilla gene araya girdi. Faşizmin cömertliği tutmuş, devrimcilere yılbaşı armağanı dağıtıyor. Çünkü üstad devrimcidir dedi. Adam yüzünü buruşturdu. Atilla'yı dinlemek değil kendisi konuşmak istiyordu. Bilirim bilirim dedi. Devrimcidir, bir kavganın atsız neferidir. Ölen babasından ileri, doğacak çocuğundan geridir. Bir kez daha kucaklayıp öptü peygamberi. Sonra birden kaşlarını çattı. Ama yüzün berbat senin, yoksa hasta mısın diye sordu. Kolundan tutup oturttu. Kendisi de karşısına oturdu. Sonra başlarında toplanan adamlara baktı. Ulan ne ıspanak dümbeleklersiniz be ulan diye gürledi. 40 yılda bir gençlik arkadaşım düşmüş şuraya. Ona bile kazık atmaya kalkmışsınız. Hem de ne kazık. 3 menemen, 2 bira, 1 viski, birkaç bol. Öyle bir hesap ki beni bile şaşırttı. Burada menemen yiyen keriskinmiş bir bakayım dedim. Bir de ne göreyim bizim peygamber. Bu bana yapılır mı ulan? Kendisi gibi dazlak kafalı garson söze karıştı. Bilmiyorduk ki patron dedi. Bilmiyormuş diye gürledi adam. Bir de bile bile mi kazıklayacaktın? Pusulayı yırtıp eline verdi. Hadi durmayın, bir güzel donatın şu masayı. Peygamberin onuruna. Ötekilere oturmalarını söyledi, sonra kendi kendisiyle konuşur gibi. Şu işe bak, düşümde görsem inanmazdım. Bunca yıldan sonra, gecenin bu saatinde, bir gözü mosmor, son moda bir züppe kılığında peygamber karşıma çıksın. Hem de kendi barımda, olacak gibi değil, dedi. Birden gözlerini peygambere dikti. Neden hiç ağzını açmıyorsun? Küs müyüz, yoksa tanıyamadın mı, diye sordu. Peygamber başını salladı. Özür dilerim, çıkaramadım, dedi. Okudukları gibi gördüklerini de bir daha çıkmamasıya belleğine yerleştirmekle ünlüydü. Ama bu kocaman göbekli kabadayıyla daha önce karşılaşmış olabileceğini sanmıyordu. Üstelik adam kolundan çekip ayağa kaldırınca korkunç başı dönmüştü. Hala da dönüyordu. Bir daha baktı adama. Hayır, çıkaramadım diye yineledi. Tam bu anda beklediği açıklamaları getirecek kişinin bu güçlü adam olduğunu, belki de kendisine sarılırken cebine bir şeyler sokuşturduğunu düşündü. Yüreği küt küt atmaya başladı. Bu kavanoz dünya böyledir işte diye gürledi adam. Sen onu peygamber yap ama o seni tanımasın. Gevrek bir kahkaha attı. Hey gidi günler, ne gülmüştük o gece diye sürdürdü. Yalan değil, biraz bozulmuştun ama sonunda yenge bile beğenmişti. Masadakilere döndü. Evet, ben peygamber yaptım bu adamı. Kendisine ilk biat eden de ben oldum. Ama görüyorsunuz beni tanımadı bile. Peygamber gülümsemeye başladı. Şimdi tanıdım, marufsun sen. Matrakçı maruf dedi. Dikey ak çizgili lacivert takımı, dikey mavi çizgili ipek gömleği ve inci kaşlı kocaman kravat iğnesiyle onun da devrim için kılık değiştirmiş olabileceğini düşündü. Ama hemen arkasından bir kaygı belirdi yüzünde. Burada devrimcilerle birleşmeyi umarken kıskıvrak yakalanmış da olabilirdi. Kaşlarını çattı. ''Seni Fehmi mi yolladı?'' diye sordu. Matrakçı maruf şaşırdı. ''Fehmi mi? Hangi Fehmi?'' diye sordu. ''Ha, anladım. Fehmi Gülmez'i söylüyorsun. Delirdin mi sevgili peygamber? Fehmi Gülmez benim düzeyime iner mi hiç? Bir aralar 100 kez aradım belki. Adresler, numaralar bıraktım. Telefona bile çıkmadı. Oysa her ikimiz için de yararlı olurdu. İyi bir iş ilişkisi kurardık. Kızlarını benden alırdı. Kızlarını mı? Hangi kızlarını? Hangi kızların olacak bilemedin mi? Nereden bileyim? Öyle ya, nereden bileceksin? Peygambersin sen. Ama bunu herkes bilir. Büyük iş adamlarının büyük konukları gelir. Bu konuklar gündüzleri çok çalıştıklarından geceleri iyi eğlenmeleri gerekir. Bunun için el altından temiz kızlar bulundurmak ister. Bu da bir uzmanlık işidir. Sen bu işin uzmanı mı oldun peki? Pek sayılmaz ama iyi uzmanlarım var. Ben büyük kuruluşlarla ilişkileri düzenlerim, uzmanlarım da onların kadın gereksinimlerini anında sağlar. Peygamber tiksintiyle yüzünü buruşturdu. Yıkılası kenter düzeni diye söylendi. Ne yaparsın sevgili dostum? Kimi senin Fehmi Gülmez gibi dört ayak üstüne düşer, kimi de köşeyi döneceğim diye burnuna dek boka girer. Ben de girdim. Patronlara kaçak içki, kaçak sigara, kaçak havyar, kaçak karı buldum. Lokantalar, barlar, oteller açtım. Sonunda köşeyi döndüm. Herkes senin çok iyi bir felsefeci olacağını söylerdi. Matrakçı Maruf göbeğini hoplata hoplata güldü. Sen bunca yıl tek bir felsefeci gördün mü bu memlekette dedi. Sonra gene gülerek, ayrıca bu işte bayağı felsefe bilgisi ister, mantık ve incelik ister. Kim bilir, belki de felsefeden iyi çaktığım için böyle çabuk yükselmişimdir diye ekledi. Gözlerini peygambere dikti. Peygamber, evet bu da kılık ve kişilik değiştirmiş herhalde. Ama neden bu kılığı, bu kişiliği seçmiş diye düşündü, yanıt vermedi. Şarkıcı Atilla, patron size baba diyorlar, doğru mu diye sordu. Evet doğru dedi matrakçı Maruf, dört çocuk babasıyım, her biri bir başka karıdan. Masadaki kadınlardan biri, aslan patron diye bağırdı, bununla da yetinmeyerek coşkuyla alkışladı. Alkışa ötekiler de katıldılar ama peygamber gözlerini tavana dikerek derin derin içini çekti. Bir kez daha anlıyordu ki Nazım tüm üretim araçlarının bir avuç ayrıcalıklının elinde toplanmasını beklemeden eyleme geçmekte %100 haklıydı. Çünkü devrimin gecikmesi insanları yozlaştırmaktan başka sonuç vermezmiş gibi görünüyordu. Gecikme devrimi hastalık mikropları bulaştırabilirdi. İşte matrakçı Maruf o kıvrak mantığıyla herkesi hayran bırakan çocuk, Feride'nin gocuğunun adını sarı kız koyan arkadaşı, eğer numara yapmıyorsa yozlaşmış, çürümüş, alçalmıştı. Patronlara kadın satıyordu. Her şey devrim öncesinin yıkılası kenter düzeninden kaynaklandığına göre ona kızması söz konusu olamazdı. Ama acıyordu. Acıyarak baktı yüzüne. Peki bundan hoşnut musun diye sordu. Matrakçı Maruf bir kahkaha daha attı. Soruya bak soruya dedi. Hoşnut muymuşum? Sevgili peygamber, böyle şeylere kafa yormaya zamanım mı var sanıyorsun? Ben işimi sürdürmeye ve büyütmeye bakıyorum. Yalnızca tıpkı senin Fehmi Gülmez gibi. Dönem öyle bir dönem ki bildiğin gibi değil. Herkes kendi devrimini kendisi yapıyor. Zaman zaman her şeyden tiksintim olmuyor değil. Şu var ki tiksindikçe daha çok seviyorum işimi. Çünkü en büyüğünden en küçüğüne herkes beni örnek alıyormuş, benim işime öykünüyormuş gibime geliyor. Kadın bulma işine mi? Evet kadın bulma işine, daha açıkçası pezevenkliğe. Neden? Ne bileyim neden? Devrimci ozan duyarlılığınla sen anla orasını dedi matrakçı Maruf. Viskisinden bir yudum içti. Şurası kesin ki hiçbir şey gençliğimizdeki gibi değil artık. Her şey çürüdü. Üstüne üstlük çürümüşlük en büyük amaç durumuna geldi. Bir zamanlar küçük Amerika olacağız deyip dururlardı. Şimdi bir adım daha attılar, küçük Arabistan olmak istiyorlar. Şarkıcı Atilla yapay bir bönlükle, ''Öyle mi patron, Türkiye'nin adını değiştirmek mi istiyorlar?'' diye sordu. ''Öf be, senin de nükteciliğin tuttu bu gece.'' dedi matrakçı Maruf. ''Ancak sorun da bir gerçek payı da yok değil.'' Evet öyle, değiştirmek istiyorlar. Pek yakında Suudi Amerika olacağız. Peygamber eski dostunun yanıtını beğendi. Ama kitlelere gelecek güzel günleri muştulamakla görevli bir 40 kuşak ozanı olarak bu fazlasıyla karamsar görüşe karşı çıkması gerekirdi. Devrim çok yakında bu kötü gidişi durduracak dedi. Ya öyle mi? Hangi devrim? Peygamber ayağının ucuyla çantasını yokladı. Silahlı devrim diye yanıtladı. Bunun için devrimci gençlere destek olmamız gerekir. Sen benimle dalga mı geçiyorsun peygamber diye atıldı matrakçı Maruf. Yani sence her şeyi bırakıp da bütün umudumuzu çoluk çocuğa mı bağlayalım? Onlara mı katılalım? Kod adlarımı alalım. Boş versene sen. Bana kalırsa senin Marx'ın öngörüsüne bel bağlamak çok daha iyi. Suçsuz insanları öldürmektense oturup beklersin hiç değilse. Ama bu bebeler Marx'ın ilkeleri adına önlerine gelene kurşun sıkmaya başladıysa suç biraz da sende dostum. Çabuk el çektin bu işlerden. Peygamberliğini yapmadın. Ben devrimciliği hiçbir zaman bırakmadım dedi peygamber. Şarkıcı Atilla gene araya girdi. Gördünüz mü üstadımız sürekli devrim yapmış dedi. Matrakçı Maruf sinirlendi. Ulan Atilla, elimden bir kaza çıkartacaksın. Fazla kavallandım bu akşam dedi. Sonra gene peygambere döndü. Hala şiir yazıyor musun diye sordu. Pek sayılmaz dedi peygamber. Bir felsefeci olarak çok iyi bilirsin ki her şey bir zaman sorunu, bir kuşak sorunu daha doğrusu. Ben de artık gemileri yaktığını, çağının yönelimlerini sezen bir ozan olarak silahlı devrime girişmek üzere yola çıktığını anlatacaktı. Ama şarkıcı Atilla bir kez daha araya girerek patronuna yakışıklı ozandan birkaç dize dinleyip dinleyemeyeceklerini sordu. Patron da masaya oturalı beğeri en az 3 kadeh viski devirmişti. Bu öneriyi beğendi. Evet, bize birkaç şiir oku hadi diye tutturdu. Kadınlar da kendisini desteklediler. Peygamber bunca istek karşısında boyun eğmek zorunda kaldı. Ancak kendi şiirleri yerine Nazım'dan okumayı yeğe tuttu. Birbiri ardından orkestrayı, Yalnaya, Belki Beni, Bir Hazin Hürriyeti okudu. Dünyanın en tuhaf mahlukuna geçti. Dünyanın en tuhaf mahlukunun sonlarında ve açsak, yorgunsak, alkan içindeysek ve hala şarabımızı vermek için üzüm gibi eziliyorsak, kabahat senin. Demeye de dilim varmıyor ama kabahatin çoğu senin, canım kardeşim. Dizelerini okurken gözlerini hep matrakçı Maruf'un gözlerine dikti. O da bundan alındı mı yoksa art arda 3-4 şiir birden dinleyince sıkıldı mı nedir? Dazlak kafalı garsonu çağırdı. Be hey kabak, bakma öyle salak salak, meyve getir bize birkaç tabak, havayı değiştirelim, peygamberi yorduk dedi. Peygamber coşmuştu. Bunlar devrim şiirleri dostum, insanı yormaz diye yanıtladı. Şarkıcı Atilla bu sözü bekliyormuş gibi, öyleyse hadi hep birlikte yaşasın devrim diye haykırdı. Kadınlar da hep birlikte yaşasın devrim diye bağırdılar. Peygamberin gözleri yaşardı. Yaşamlarını kenterleri eğlendirmeye adamış görünen bu bilgisiz hatta yozlaşmış insanların baskı yönetiminin devrimci avına çıktığı bir dönemde birkaç Nazım şiiriyle coşarak yaşasın devrim diye bağırabilmelerinin gerçekten sevindirici olduğunu düşündü. Matrakçı Maruf'a da söylemek istedi bunu. Ama matrakçı Maruf o sırada üzerlerinde ak çizgili lacivert takımlar, ellerinde birer şişkin çantayla gelip bir metre ötekilerinde durarak hazrola geçen 4 adamı gösterdi. ''Dostum, senden yarım saat izin isteyeceğim. Şu adamlardan günün hesabını alacağım, sonra gene görüşeceğiz.'' dedi. ''Elbette görüşeceğiz.'' dedi peygamber. 4 adamın askerce devinileri de içinde belirli bir umut uyandırdı. Dönmeni sabırsızlıkla bekleyeceğim diye ekledi. Ne var ki bir süre bekledikten sonra mezarlık kulübesinde olduğu gibi içi geçti gene. Elinde olmadan başını masanın üstüne koydu, koyar koymaz da sızıverdi. Masadakiler biraz şaşkın, biraz alaylı bakışlarla onu izlediler bir süre. Sonra peygamber birdenbire zorlu bir biçimde horlamaya başlayınca gözlerindeki alay ve şaşkınlık bir tür ürpertiye dönüştü. Öylece baka kaldılar. En sonunda pembe giysili bir kadın sessizliği bozdu. İyice sızdı zavallıcık. En iyisi şu dipteki 3 götlük koltuğa yatıralım onu dedi. Şarkıcı Atilla 5 kadın ve birkaç garson peygamberi başından, ayaklarından, belinden, koltuk altlarından tutarak 3 götlük koltuğa taşıyıp sırt üstü yatırdılar. Boşta kalan ayaklarının altına da bir iskemle yerleştirdiler. Peygamberin hiç sesi çıkmadı. horlaması da kesildi. Yalnız iskemle ayaklarının altına yerleştirilirken çantam, çantam nerede diye inledi. Çantam burada güzel üstadım dedi pembeli kadın. Çantayı getirip ayaklarının altına koydu. Zavallıcık diye söylendi. Sonra böyle rahat edemeyeceğini söyleyerek kendisi de koltuğa oturup peygamberin başını kucağına aldı. Böyle daha iyi. Siz gidin meyvelerinizi yiyin dedi arkadaşlarına. Sırtındaki parlak pembe giysi kolundaki altın bileziklerle kucağında dev bir bebek uyutan geçkin bir lohusayı andırıyordu. Matrakçı Maruf hesaplarını denetleyip döndüğü zaman peygamber hala pembeli kadının kucağında mışıl mışıl uyuyordu. Atilla parmağını dudaklarına götürdü. ''Şşşt, peygamber efendimiz uyuyor.'' diye fısıldadı. Matrakçı Maruf gülmedi. Herhangi bir yanıt da vermedi. Arkadaşının üzerine eğilerek uzun uzun baktı. ''Zavallı peygamber, büyük bir derdi olmalı. Gözündeki yumruk izinden belli.'' Bu cimdallı kılığı da nereden bulduysa diye mırıldandı. Doğruldu, şarkıcı Atilla'ya döndü. Sen dalganı geçiyorsun ya, peygamber gerçekten değerli çocuktu dedi. Yetenekli bir ozandı. Üstelik tam bir bilgi küpüydü. Öyle de yakışıklıydı ki, kadınlar onu gördüler mi elektrik çarpmış gibi titrerlerdi. Onun gibi yakışıklısına çok az rastladım. Hala da öyle değil mi patron? Evet hala da öyle dedi matrakçı Maruf içini çekti. Sen bu işten iyi anlarsın ama onun gençliğini görmedin. Bu peygamber benim gençliğimdeki peygamberin dedesi bile olamaz. Şarkıcı Atilla yanındakilere döndü. Bu gece bizim patronun ozanlığı üstünde dedi. Matrakçı Maruf işitmemiş gibi davrandı, yere çömeldi. Peygamberin ak saçlarını okşadı. Sonra birden omuzlarından tutup sarsmaya başladı onu. Peygamber... Rahmi, Rahmi diye seslendi. Peygamber hafiften gözlerini araladı, sonra gene yumdu. Burnunu pembeli kadının kocaman göğüslerinin altına sokarak bir şeyler mırıldandı. Maruf Bey, Heraklit, Heraklit, akarsuya kabil mi vurmak kilit sözcüklerini seçer gibi oldu, doğruldu. Ya şimdi ölüverirse dedim bir ara, tüylerim ürperdi dedi. Bir düşünsenize, bunca yıldır görmemişiz birbirimizi, birbirimizin varlığını bile unutmuşuz belki. Sonra gecenin ortasında çıka gelmiş, benim barımda, kadınlarımdan birinin kucağında yelkenliği vermiş. Korkunç değil mi? Evet patron, korkunç güzel diye atıldı Atilla. Gerçekten ozanlığınız üstünüzde bu gece. Matrakçı Maruf gülümsedi. Öyleyse gerçeğe dönelim dedi. Şimdi bu uyuyan peygamberi ne yapalım? Siz ne isterseniz onu patron dedi Atilla. İsterseniz az önce buyurduğunuz gibi sizin barınızda kadınlarınızdan birinin kucağında yelkenliği versin. Ne de olsa burası peygamberlere göre bir yer değil. Matrakçı Maruf öneri gerçekmiş gibi irkildi. Hayır hayır diye atıldı. Ben ona yardım etmek bir derdi varsa çare bulmak istiyorum. Bunun için de yarın ayık kafayla konuşacağım onunla. Ama bu geceyi de güzel geçirsin istiyorum. Lacivert takımlı adamlardan biri ilk kez söze karıştı. İyi de bunu nasıl yaparsın ki patron? Görüyorsun pili bitmiş zavallı pederin. Altı okka edip bir yatağa sallamaktan başka bir şey gelmez elimizden dedi. Sonra biraz ileri gittiğini ayrımsayarak hiç değilse bu gece diye ekledi. Matrakçı Maruf biraz düşündü. ''Hayır ben o düşüncede değilim.'' dedi. ''Hemen yukarıya otele götürün onu. Benim oraya yatırın. Meryem de neredeyse bulup getirin. Söyleyin ona bu gece bu işi kotaramazsa bir daha gözüme görünmesin. Tamam mı?'' Lacivert giysilerden bir ikincisi de söze karıştı. ''Yani Meryem bu ölüyü diriltir mi diyorsun patron?'' diye sordu. ''Diriltir, diriltir.'' dedi matrakçı Maruf. ''Hadi çok geç oldu. Elinizi çabuk tutun.'' Garsonlar buyruğu yerine getirmeye giriştiler hemen. Peygamberi altı okka edip kapıya yöneldiler. Pembeli kadın çantasını unuttunuz, çantasını da alın diye bağırdı. 20. ayrımın sonu sayfa 233.